Ayrım 13 sayfa 107. İblisi öldür Timur Soykan. 5. bölüm. Necmiye Demir. İblis dünyadaki ordusuyla kötülükler peşinde. Dünden beri dünyada mıyım, cehennemde miyim bilmiyorum. Rabbime yalvarmadığım bir saniye olmadı. İblisin elinden kurtulsunlar. Muhammed'ime, Yusuf'uma bir kez daha sarılayım. Ondan sonra beni canlı canlı toprağa gömsünler. Zaten çaresiz beklemek, bu elin evini bana mezar etti. Bir ömür devlete çalışıp emeklilik gelmişken hem suçlu hem kurban olmak yazılıymış kaderimize. Allah affetsin, meğer ben o beyimin işi diye dinlediğim insan hayatlarındaki acıyı hiç anlamamışım. Acıklı hikayeler okur gibi ahlayıp vahlamışım sadece. Kalbim bir ateş kavuruyor, ruhumu yakıyor ama Mevlam'a sığınıp sabır dilemekten başka elimden gelen yok. Gelin yan odada ağlıyor, duyuyorum. Gözyaşları kor ateş üzerime düşüyor. Zaten kurşundan ağır sözlerini daha gitmemişken oğluma etti. Benim yüzüme edemediği sözleri gariban evladıma haykırdı. Zavallı oğlum ne anasını ne babasını savunabilir. Bu bela başımıza geldiğinden beridir sesi can çekişir. Babası elin oğluyla kurtarmaya çalışıyor çocukları. O da kuytuda bekliyor. Gelin feryat figan bağırıyor yine. Hafiyecilik oynamak için torunlarını attılar ateşe. Sabrım tükeniyor. Biz nereden bilelim? Kimin aklına gelirdi böyle olacağı? Anadır deyip katlanıyorum. Oysa ondan çok emeğim var torunlarımda. Korku Hazreti Hamza'ya saplanan mızrak gibi kalbime saplanmış. Ama tövbe haşa, Allah'a isyan mı edelim? O yavrucakları korumak için, bu belayı başımızdan def etmek için Rabbim bize güç versin. Yoksa ben de bilirim, kendimi yerden yere atayım, ben de isterim. Ateşten ayaklı karıncaların gezdiği bileklerimi ovalasınlar. Hala haber yok. Televizyondaki haberlerde varsa yoksa kar yağışı. Zaman geçmiyor, duvardaki saatin akrebi yelkovanı birbirine dolandı kaldı. Başından beri şu yaşadıklarımızı düşünüyor, hala bir çıkış umuduna sarılıyorum. Yusuf Bey HTS kayıtları ve bas sinyallerinin dökümünü getirince benim dört duvar arasındaki afiyeliğim başlamıştı. İlk gün yavrularım oyuncaklarıyla uslu uslu oynamış, HTS kayıtlarının çoğunu incelemiştim. Ertesi gün sağ olsunlar bizim yaramazlar soluk aldırmadı. Temizlik de bende hastalıktır. Yıllardan sonra ilk kez bir gün evi süpürmemiş, toz almamış, yerleri silmemiştim. Torunları anası aldıktan sonra bütün evi alt üst edip Arap sabunlarıyla yıkadım. Akşam Yusuf Bey televizyon karşısında uyuklarken baz sinyallerinin dökümünü yemek masasının üzerine sermiştim. Kağıtlar bir dolu rakamla, isimle karma karışık, içinden çıkılmazdı. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Sanki Rabbim gösterdi. Bir tane telefon numarası sanki parmağıma yapıştı. Rakamların karşısında Gülser Ünsallı yazıyordu. Soyadı çok tanıdık, gelince keyifle geriye yaslandım. Yaşlı ellerimi kremle ovaladıktan sonra yakın gözlüklerimi yeniden taktım. Yusuf Bey'in yazısı inci gibidir. Ajandasının son sayfalarına soruşturmada adı geçenlerin isimlerini mutlaka yazar. Nezih'in adını görür görmez soyadını hatırladım. Yakaladığım ipucunun keyfini sürdüm. Belki de olay sırasında Nezih'te karısının cep telefonu vardı. Ne yalan söyleyeyim, o kadar da önemsememiştim. Sabah uyanınca Gülser Ünsallı adına kayıtlı telefondan Yusuf Bey'e bahsettim. Hani aklımızda bir şüphe kalmasın diye de bu telefonun HTS kayıtlarına da bir baksak mı diye sordum. Allah başımızdan eksik etmesin, beyim anlayışlıdır. Kahvaltısını bitirip son çayını içerken, şimdi yine bir dünya formaliteyle uğraşamam. Bu tipte Zonguldak'ta bizim Muhittin vardı ya, o çalışıyor, onu arayayım dedi. Benim yanımda aradı Muhittin'i, kulakları az duyuyor artık. Telefondaki adamın sesi bana kadar geliyordu. Saygıdan kırıldı adamcağız. Müdürüm siz yeter ki emredin diye 5 kez tekrarladı. Telefon numarasını not aldıktan sonra arama kayıtlarını yarım saat içinde mail adresinize gönderirim. İşinize yarayacak bir şey çıkarsa resmi yazıyla talepte bulunursunuz diye yol gösterdi. Vallahi bir şey çıkmayacağından o kadar emindim ki Yusuf Bey'i boşuna uğraştırıyorum diye kendime kızdım. Adamcağız belki bir aydır dokunmadığımız arka odadaki bilgisayarı açtı, internet kablosunu zar zor takabildi. O sabah aşağıdan kapı çaldı. Ben oğlanın ya da gelinin ikizleri erken getirdiğini zannettim. Otomata bastıktan sonra çocukların gürültüsü gelmeyince dikkat kesildim. Levent'ti. Yine sokak serserisi gibi kolları iki yana açık basamakları tırmanıyordu. Onu ilk gördüğümde hırçın hallerinin ardında yapayalnız gariban bir çocuk olduğunu anlamıştım. Bir de şehidin emaneti. Günah yuvasında rızkını heba ederken yakalandığında da aslında hiç kızmamıştım. Anasız babasız büyümüş çocuğu yargılamak kimin haddine? Sadece kendine çeki düzen vermesi için gönül koydum. Ama Yusuf Bey evinin halini anlattığında içim parçalandı. Cennette Peygamber Efendimizin yanındaki şehidin oğlu bir harabede rutubetin içinde sahipsizdi. Onu bir an önce evermeliydim. Kendisine bir yuva kurmalıydı. Normalde yabani bir ürkekliktedir. Hep kaçırır gözlerini. O gün eve geldiğinde bakışlarını üzerime sapladı. Öpmek için elime atılırken çok önemli bir ipucu buldum dedi. Yusuf Bey'e baş selamı verdikten sonra sehpada ince kapaklı bilgisayarını açtı. Bana da Yusuf Bey'in yanındaki koltuğa oturmamı işaret ettikten sonra görüntüyü oynattı. Televizyon kanalından aldığı kayıtta varoşa park eden lüks cip ve o arabadan inen kara kuru adam çok net görünüyordu. Heyecandan yerinde duramıyordu Levent. Başka bir görüntüyü açtı. Müzakerecinin arandığı Bakırköy'deki ankesörlü telefonun birkaç sokak ötesindeki bir güvenlik kamerasının kaydını olduğunu söyledi. Arama yapıldıktan sadece 3 dakika sonrasıydı. Üzerinde bir parmak toz lekeler olan bilgisayar ekranına varoştaki kara kuru adam girdi. Gözlerini Yusuf müdür ile benim üzerimize dikip MOBESE'deki bir bilgisayar kurdu, gittiği yerleri şimdi inceliyor. Böyle bir rastlantı olur mu diye sordu. İkimiz de yanıt vermedik. Ben kendi ipucumu anlattım. Nezih eşinin telefonunu kullanmış olabilir dediğimde Levent 3 numara tıraşlı kafasını kaşıdı. Birkaç kez evet diye tekrarlarken ihtimal hesapları yapıyordu. Ondan farkımız yoktu. Basbaya rastlantı olamayacak bir ipucu yakalamıştı oğlan. O sırada evlatlarım gelmişti. Gelinin acelesi vardı. Koca gözleriyle kapıdan içeriye bakıp Levent'i görünce dudak büktü. Saygısız babadan bilgi geleceğini söylemiş. Evrak incelemeye başlamışlardı. Tam kahvesini verirken Yusuf Bey'in telefonu çaldı. Muhittin kayıtları gönderdiğini söylemiş. Müdürüm bir an önce dilekçeyi gönderin, ben çok zora düşerim demiş. Yusuf Bey yakın gözlüklerini takıp cüzdanından çıkardığı karttaki harf ve rakamları bilgisayara girmek için bir süre uğraştı. Beceremeyince pes etti. Levent 2 dakikada bilgisayardaki posta kutusunu açtı. Muhittin'in gönderdiği kayıtta 10 arama vardı. Ben tanıdık numarayı hemen fark etmiştim. Parmağımı ekrandaki numaranın üzerine bastırıp bu telefondan müzakereci de aranmıştı dedim. İkisi de şaşkın bana baktı. Adım kadar emindim. Yavrularımı uyutmaya giderken Levent evrak tomarını yere seriyordu. Yanlarına döndüğümde Yusuf Bey ile Levent gözleri kocaman açılmış bana bakıyordu. Hiç unutmam, Levent sayıklar gibi tekrarlamıştı. Aynı numara. Bakırköy'deki ankesörlü telefonun numarası aynı numara. Bir süre sessiz durduk. Sağ olsun Yusuf Bey hep soruşturmalarının bütün detaylarını bana anlatmıştır. Bazen mantıkla çözülür olaylar, bazen de delilleri bulursun, onların mantığını çözersin. İşte biz o an suçu ve suçluların bir kısmını bulmuştuk. Bundan sonra nedenini arayacaktık. Levent iyice dellenmişti. Taze yara dolu yumruklarını sıkıyor, boynunu kütletiyor, öfkeyle kaynıyordu. Henüz pek emin olmadığı senaryosunu anlattı. Aklıma gelen tek açıklama var. Bunlar devlet içine yerleşmiş sapık bir tarikat. Belki satanistler. O zengin piç bu tarikatın lideri. İnsan kurban ediyorlar. Bir ayin gibi düşünün. Aslında bundan zevk alıyorlar. Vallahi ne yalan söyleyeyim, korktum, ürperdim. Rahmetli Muharrem Hoca Efendi'nin sözleri geldi aklıma. Allah'ın varlığına, birliğine inanıp şeytana inanmamak olur mu? İblis dünyadaki ordusuyla kötülüklerin peşinde demişti. Levent'e inandım mı, inanmadım mı hatırlamıyorum. Sonuçta ne onlar gibi ifade almışım, ne zanlıları tanımışım. Genç komiserin iddiasının en azından bir mantığı vardı. Yusuf Bey hep dingin durur, köy meydanındaki çınar gibi mülayim gölgesinde oturursun, fırtına çıkmasa heybetini anlamazsın. Levent'in laflarıyla omuzları genişledi, gözleri kısıldı, oturduğu yerde devleşti. ''Film değil bu.'' diye azarladı komiserini. Müzakereci Adem ve Nezih'in hallerinde başından beri gariplik olduğunu anlattıktan sonra her zamankinden daha tok sesiyle konuştu. ''Demiyorum ki bunlar masum ama bir yandan da kurbanlar. Eminim birileri bunları kullanıyor. O kara kuru herif bunları kıskacına almış. Kendine tetikçi yapmış.'' Yusuf Bey'in sözlerinde cinayetlerin neden işlendiğinin, devletin memurlarının nasıl olup da o kara kuru herifin tetikçilerine dönüştüklerinin yanıtı yoktu. Bedeni kaya gibi dururken gözlerindeki çocuk çaresizliği, şaşkınlığıyla bir süre yanıtlar aradı, bulamadı. İkisi de kimin haklı olduğunun hükmünü verebilecekmişim gibi benim ağzıma bakıyordu. Erkekler hep böyle yarı çocuktur. Komisere dedim ki sen yanıtın var diye doğru sayılmazsın. Yusuf Bey'e dedim ki ne yalanlar, ne oyunlar, ne roller gördük şuncacık hayatımızda. Daha konuşmadan biliyordum sözlerimle bilge kadın payesine ulaşacağımı. Oysa üçümüzün de bildiklerini söylemiştim. Tek yaptığım inatlaşmadan, yarışmadan konuşmaktı. Artık şüpheliler var, onlardan öğrenebiliriz. Bir şey bulamazsak bunları düşünürüz. Levent'in gözlerindeki hırçınlık söndü, bizim bey normal ihtiyar durgunluğuna çekildi. Çay demlenmişti. Levent'e çayları sen koy, tepsiye diz, ben alacağım dedim. Hevesle mutfağa fırladı çocukcağız, içim ezildi. Yusuf müdür bana sevecen bakıp güldü. Bir ömür aynı yastığa baş koymuşuz. Benim ruhumu bilir, iyi dafiyedir. Söylemedim ama genç komiserin değil, onun muhakeme yeteneğine güveniyordum. Muhtemelen o haklıydı. Nereden bilecektik iblis ile savaştığımızı, yavrularımızın elimizden alınacağını? Altıncı bölüm Yusuf Demir. Devlet işi şakası olmaz. Boğulacak gibi öksürük nöbetiyle ayıldı Allah'ın cezası. Nihayet kafasını kaldırıp çevresine bakacak kadar kendine geldi fare. Nerede olduğunu anlamaya çalışırken şaşkınlıkla korku birbirine karışıyor kocaman gözlerinde. Soğuktan titriyor. Beni fark edince irkildi. Belli ki onu yere serdiğim itiraflarını aldığımız anları yeni hatırlıyor. Sesi yalvarıyor, kelimeleri tehdit ediyor. Deyyus titreyen dudaklarıyla ''Seni öldürecekler!'' diye 10 kez tekrarladı. ''Önce sen öleceksin!'' dediğimde hüngür hüngür ağlıyor. Kapının ardındaki gürültü iyice arttı. Telefonla arayıp bir kişiyi rehin aldığımı söylememden 10 dakika sonra ilk ekip gelmişti. Bölge devriyesi çocuklardı. Sonra amirleri geldi. Adının Cevdet, rütbesinin başkomiser olduğunu söylerken çok soğukkanlıydı sesi. Benim de sakinliğimi hayret etmişti. Müzakereciyi ben söyleyene kadar getirtmeyeceksiniz. Jammer konulursa, telefonum çalışmazsa düşünmeden kafasına sıkarım. Televizyonlara, gazetecilere haber verin. Onlar geldiğinde bana söyleyeceksin. Ondan sonra konuşacağız demiştim. Rehinem soğuk ve acıya fazla dayanamadı. Yavaşça kafası öne düşerken iniltileri de silikleşti. Bilirim, devlet ağır işler, savcı gelecek, polis müdürleri ekipleri oluşturacak, ilçe emniyet müdürü olay yerine gelip kendini gösterecek. Acaba silahlar ateşlendiğinde kaçı iblisin, kaçı aksakallar şeyhinin müridi olacak kapı önünde bekleyenlerin? Saat 13.30, iblis yarım saat içinde televizyondan, radyodan duymalı istediğini yaptığımızı. O gün komiser heyecanlı eve geldiğinde onun bulduğu delille Necmi Hanım'ı yakaladığı ipucu kilitli anahtar gibi uyuşmuştu. Ne yalan söyleyeyim, o psikolog kızın sözlerine hiç inanmamıştım. Hatta hem Adem'i hem Nezih'i sevmiştim, bu kadar kolay kandırıldığım için utanıyordum. Bir yandan da dosyayı kapatmam için tutturan Selahattin Müdür'ün yeni ipuçlarını duyduğunda kaşlarını nasıl yolacağını hayal ediyordum. İki polisi cinayetle suçlayacaktık. Hapse gireceklerdi. Nezih'in ikizlerini torunlarım yerine koymuştum. Onlar geliyordu aklıma. Bunu neden yaptılar ki diye düşünüp duruyordum. Komiser ecnebi filmleri senaryosu gibi tarikat, satanistler falan diye saçmalayınca sinirlenmiştim. Necmi Hanım da onun sözlerine pek itibar etmemişti ama üzerine gitmedi. Biz didişirken pamuk kadar yumuşak sesiyle soruların yanıtlarını verecek adamları yakaladığımızı hatırlattı. Tekrar ifadelerini alacağımızı söylediğimde Levent'in göz bebekleri yine deli deli dönmeye başlamıştı. Ben telefonu aldığımda atıldı. Müdürüm, bir maruzatım var. Ben de gergindim tabii. Biliyorum senin maruzatını diye bağırdım. Necmi Hanım çocuklar uyuyor diye uyardı. Ama maksadının ortamı sakinleştirmek olduğunu biliyordum. Komiserle sessizce konuştum. Biz cinayet büro polisi değiliz. Savcı emriyle de çalışmıyoruz. Bu idari soruşturma. Hangi ifade ne zaman alınacak, savcıya ne zaman haber verilecek benim yetkimde. Zanlılar kaçabilir diye mırıldandı. O zaman çok kızmıştım. Bu Levent böyledir işte. Meslek tecrübem onun yaşını katlar, sanki bana işimi öğretecek. Zannediyor ki bir devlet memurunun kaçması kolay. Firari yaşamak için ya dünya çapındaki bir örgütün olacak ya da servetin. Yoksa devlet elbet yakalayacak. Ben raporumu tamamlamadan suç duyurusunda bulunmam dedim. Telefonu 5 kez çaldıktan sonra açtı Adem. Hiç rol kesmedi. Tekrar ifadesini alacağımızı söylediğimde şaşırmış rolleri oynamadı. Emredersiniz müdürüm derken sesinde mahcubiyet ve günahının bedelini ödemeye hazır mertlik vardı. Orada bekle, geliyoruz dedim. Yıllık izne ayrıldığını, kendisinin teftiş kurulu başkanlığına gelebileceğini söyledi. Olur verdim, Nezih'i de bizim büroya çağırdım. Evden hemen çıktık. Yüce Allah'ım nasıl kurduysa bu düzeni, sanki bütün dünya temizlenmişti. Kar en derinlere kadar işlemiş, sonra bütün kirlerle birlikte uçup gitmişti. Yine de eşek donduran güneşinde ayaz bıçak gibi insanın etini kesiyordu. İki gün önce çoluk çocuk muhabbeti yaptığımız adamı cinayetle suçlayacaktım. Belki de bütün bunların bir açıklaması var. Peşin hüküm tuzağına düştük diye düşünüyordum. Bizim daireye varınca önce Selahattin müdürün makam odasına uğradım. Artık ne kapıda karşılamalar vardı ne de hürmet. Evrak inceliyor gibi yapıp oturmam için koltuğu işaret etti. Dirseğini masaya koyup avcuyla alnına bastırırken, "Geldi mi istediğiniz kayıtlar, var mı bir şey?" diye sordu. Sesinde sistem ve alaycı ton vardı. Belki de sadece kaza sonucu kadını vurduğunu zannettiği genç polisin suçunu örtmeye çalışıyordu. Ben de ilk başta deli saçması diyordum. İkimiz de 1000 tane görmüşüzdür böyle komplo delillerinden. Ama bu kez farklı. Bu iş öyle kaza kurşunu değil diye başladım lafa. HTS kayıtlarında hem müzakereciyi hem Nezih'i arayan ankesörlü telefonu tespit ettiğimizi söyleyince dikkat kesildi. Sol kaşını çekiştirmeye başladı. Fareden bahsetmek için erkendi, sadece şüpheydi. Bir süre parmaklarının ucuyla masaya vurduktan sonra kararını vermişti.
Sen de biliyorsun, bazen akla hayale gelmeyecek rastlantılar da olur. Çok basit açıklaması olan teknik hatalar da olur. Sen ifadelerini aldıktan sonra hemen raporu yaz. Emniyet müdürlüğüne gönderelim, uyarımızı da yapalım. Bizden çıksın dedi.
Bir özrü hak ediyordum, umursamadı. Gitmem gerektiğini anlayıp çıktım. Koridorda Levent volta atıyordu. Telaşla yanıma koştu. Parmaklarının ucuyla dudaklarının kenarlarını kazırken avukatı da gelmiş dedi. Adem itiraf etmeyecekti. Küçük odanın ortasına konulmuş sandalyelerde oturan iki adam ben içeri girince ayaklandı. Fiyakalı bir takım elbise giymiş şişman avukat kendini tanıttı. Masama oturduğumda Adem'e uzun uzun baktım. Fırça bıyıklarını avuçlayıp bir süre gözlerini kaçırdı. İki adamın arkasında dikilen, küçük ağzından tiksinti akan Levent'e katibi getirmesini söyledim. Şişman avukat mendiliyle alnında birikmiş terleri silerken, "Geçici olarak buradasınız herhalde. Makam odanız bakıma mı alındı?" diye sordu. Utanmıştım ama belli etmedim. Üstünlük sağlamaya çalışıyordu edepsiz. Yanıt vermeyerek haddini bildirdim.
"Artık böyle konuşacağız öyle mi?" diye Adem'e yüklendim. Çenesini öne uzatıp bıyıklarını ısırdıktan sonra,
"Müdürüm, biliyorsunuz devlet işi, şakası olmaz. Bir hataya kurban gitmeyelim," dedi. Hala bir delilimizin olmamasını umut ediyordu. Bu devlette işler böyledir. Kendisine lazım olmadığında kimse kuralları umursamaz. Laçkalığa bakınca bu dev sistemi nasıl işlediğine şaşar kalırsın. Ama bir sorun çıkıp resmiyete bindiği an mahkeme duvarı gibi olur suratlar. Yasa maddeleri havada uçuşur. Hakkın, hukukun alimi kesilir herkes. Devlet adabı da buna riayet etmeyi gerektirir. Katip gelene kadar tek kelime etmedim ama gözlerimi Adem'in üzerinden saniye çekmedim. Günahına girmeyeyim. Hiçbir saygısızlığı olmadı.
Sonuçta işi insanlara rol kesmek yapmadı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 116.